Ayrım 11.
Böyle yapmaya mecburdum. Çünkü hem sokakta kendimi kimseye tanıtmamak lazımdı, hem de Maarif Nezaretinden açık gezen kadın hocalara pek ehemmiyet verilmediğini işitmiştim. Nezaret kapısını buluncaya kadar cesur ve neşeliydim. İşlerimin gayet kolay biteceğini umuyordum. Bir hademe beni nazırın yanına götürecek, o da diplomamı görür görmez, "Hoş geldin hanım kızım, biz de senin gibileri bekliyorduk" diye beni Anadolu'nun en yeşil bir memleketine tayin ediverecekti. Fakat kapıdan girince hava birdenbire değişti. Beni bir heyecan, bir korku aldı. Girintili çıkıntılı sofalar, binanın alt başından üst başına kadar acayip merdivenler, bu sofalarda, bu merdivenlerde bir alay insan. Kimseye bir şey sormaya cesaret edemiyor, şaşkın şaşkın etrafıma bakınıyordum. Sağımda yüksek bir kapının üzerinde makamı nezaret diye bir tabela gözüme ilişti. Herhalde nazırın odası orada olacaktı. Kapının önünde parlak marokenden kıvrım kıvrım somya telleri fışkırmış bir köhne koltukta kolları yaldızlı, kelli ferli bir hadim oturuyordu. Öyle bir edası vardı ki insan acaba nazır paşa yahut bey bu mu diye şüpheye düşse yeriydi. Korka korka yanına yaklaştım. "Nazır bey yahut paşayı görmek istiyorum" dedim. Hademe parmaklarını tükürükleyip kumral pala bıyıklarının ucunu kıvırarak şahane bir bakışla beni süzdü. Ağır ağır, "Ne yapacaksınız nazır bey?" dedi. "Hocalık isteyeceğim" dedim. O bıyıklarının ucunun ne şekil aldığını görebilmek için dudaklarını büzüp cevap verdi. "Böyle şey için nazır bey rahatsız edilemez. Git dairesine söyle. Usulü dairesinde muamele yap." Usulü dairesinde muamelenin ne olduğunu öğrenmek istedim. Fakat o artık cevap vermeye lüzum görmedi. Aynı mağrur ve şahane eda ile başını öbür tarafa çevirdi. Peçenin altında korku ile dilimi çıkardım. "Bu böyle olursa efendisi kim bilir ne olacak? Vay gelen başımıza" diye düşündüm. Merdiven parmaklığının kenarına 8-10 su kovası dizmişler. Üzerine köşkte tahtıverle oynamak için kullandığımız tahtalara benzer bir uzun tahtalarak garip bir peyke meydana getirmişlerdi. Peykenin üzerinde kadınlı erkekli bir yığın insan oturuyordu. Siyah yün çarşafını çenesi altından iğnelemiş, çini mavi gözlü bir ihtiyar kadını gözüme kestirdim. Yanına yaklaşarak halimi anlattım. Acı bir bakışla. "Meslekte müptedi olduğunuz görülüyor. Nezarette tanıdığınız kimse yok mu?" dedi. "Hayır, belki bir tanıdık vardır ama bilemiyorum" dedim. "Fakat buna ne lüzum var?" Söylediği kelimelere göre alim bir hoca hanım olduğu anlaşılan mavi gözlü kadın gülümsedi. "Bunu daha sonra anlarsınız kızım" dedi. "Gelin sizi tedrisat-ı iptidaiye dairesine götüreyim. Bir kere müdür-i umumi beyefendiyi görmeye çalışın." Müdür siyah sakallı, yer yer çiçek bozundan yenmiş kocaman kafalı, kalın kaşlı, gayet esmer bir adamdı. Odasına girdiğim zaman yazıhanesi önünde ayakta duran iki genç kadınla konuşuyordu. Bir tanesi fark edilecek kadar titreyen elleriyle çantasının içinden buruşuk kağıtlar çıkarıyor, birer birer yazıhanenin üstüne koyuyordu. Müdür kağıtlara şöyle bir göz gezdirdi, imzalarına, damgalarına baktı. Sonra, "Gidin, isminizi şubeye kaydettirin" dedi. Hanımlar geri geri giderek bir temenni ettiler. "Siz ne istiyorsunuz hanım?" Bu sual bana sorulmuştu. Biraz şaşırarak, kekeleyerek halimi anlatmaya başladım. Fakat o birdenbire sözümü kesti. Sert bir sesle, "Muallimlik değil mi? İstidadınız var mı?" dedi. Daha ziyade şaşırdım. "Yani diploma mı demek istiyorsunuz?" dedim. Müdür sinirli bir istihfafla dudaklarını büktü. Köşede oturan cılız bir misafire başını salladı. "Görüyorsunuz ya hali, insan nasıl çıldırmaz. İstida ile şehadetname arasındaki farktan haberleri yok. Sonra muallimlik isterler. Daha sonra da maaş az, yer uzak diye kafa tutarlar." Odanın tavanı fırıl fırıl başımda dönüyordu. Ne diyeceğimi kestiremeyerek şaşkın şaşkın etrafıma bakıyordum. Müdür daha sert bir sesle, "Ne bekliyorsunuz?" dedi. "Haydi, bilmiyorsanız bir bilene sorun. İstida yapın." Ben şaşkınlıkla bir yere çarpmadan odadan çıkmaya çalışırken köşede oturan küçük efendi araya girdi. Beyefendi hazretleri, müsaade buyurulur mu? Hanım kıza halisane bir nasihat vereyim. Aman ya Rabbi, neler söyleniyordu. Benim gibi kadınlar hocalıktan ziyade sanata heves etmeliymişler. Beyefendinin buyurdukları gibi istida ile şehadetname arasındaki farkı henüz anlamamış olmama göre hocalıkta muvaffak olacağım esasen şüpheliymiş. Fakat çalışırsam mesela iyi bir terzi olur, hayatımı kazanırmışım. Merdivenden inerken gözlerim etrafı kapkara görüyordu. Kolumu biri tuttu. O kadar dalgındım ki az kaldı bağıracaktım. İşin nasıl oldu kızım? Bu suali yine o çini mavi gözlü hanım soruyordu. Öfke ve ümitsizlikten ağlamamak için dişlerimi sıkarak halimi anlattım. Tatlı bir gülümsemeyle, tanıdığın olup olmadığını bunun için sormuştum kızım dedi. Mamafi meyus olma. Yine bir çaresi bulunur belki. Gel seni tanıdıklardan bir şube müdürüne götüreyim. Eksik olmasın, iyi adamcağızdır. Tekrar merdivenleri çıktık. İhtiyar hoca hanım bu sefer beni büyük bir kalem odasından buzlu bir cemekanla ayrılmış mini mini bir hücreye soktu. Bugün hakikaten şansım yoktu. Çünkü orada da pek ümit vermeyen bir manzara ile karşılaştım. Sakalının bir tarafı siyah, bir tarafı adeta ağarmış bir efendi hiddetten ateş püskürüyor. Karşısında benim biraz evvelki halime benzer bir vaziyette tir tir titreyen bir hademeyi dövecek hareketler yapıyordu. Önünde duran bir fincan kahveyi bulaşık suyu döker gibi pencereden sokağa serpti. Sonra hademeyi ite kaka kapıdan dışarı çıkardı. Yeni arkadaşımın yavaşça eteğinden çektim. Aman buradan kaçalım dedim. Fakat buna vakit kalmadı. Müdür bizi görmüştü. Hayrola Naime Ağa Hanım dedi. Öfkeli bir insanın bu kadar çabuk yatıştığını ömrümde ilk defa görüyordum. Ne çeşit huyları vardı bu memurların ya Rabbi. Mavi gözlü hoca hanım birkaç kelimeyle halimi anlattı. Müdür tatlı bir gülümsemeyle bana, pekala kızım pekala, geç şöyle otur bakalım dedi. Bu kuzu gibi adamın biraz evvel sokağa kahve döken ihtiyar bir hademeyi dut ağacı silker gibi tartaklıya tartaklıya dışarı yatan insanın olduğuna bin şahit isterdi. Aç yüzünü bakayım kızım. Oo, sen daha hemen hemen çocuksun, yaşın kaç? 20'yi bitirmek üzereyim efendim. Acayip. Mamafi her neyse. Ancak sen dışarı gidemezsin. Senin için hayli tehlike var. Niçin efendim? Niçin var mı kızım? Sebep meydanda. Müdür efendi gülüyor. Eliyle yüzümü göstererek Naime hocama işaretler yapıyor. Fakat meydanda olan bu sebebi bir türlü söylemiyordu. Nihayet mavi gözlü hanıma göz kırparak, ben daha çok söyleyemem. Sen kadınca daha iyi anlatırsın Naime Hanım dedi. Sonra sakalını iki yana sallayarak kendi kendine konuşur gibi ilave etti. Ah sen bilsen dışarılarda ne yaman oğlu yamanlar vardır. Ben saf bir hayretle, efendim o çok yaman dediğiniz adamlar kimlerdir bilmiyorum. Fakat siz de bana onların olmadığı yerde ders bulursunuz dedim. Müdür bu sefer elini diz kapaklarına vurarak daha fazla güldü. Eh bu hakikaten hoş. Ben bir insanı ilk görüşte ya severim ya sevmem. Sonradan bu ilk hissimin değiştiğini hiç hatırlamıyorum. Her nedense bu adamcağıza birdenbire kanım kaynayıvermişti. Hele bir yanı beyaz, bir yanı kara olan sakalı öyle hoştu ki yüzünü sağa çevirdiği zaman hemen hemen genç bir adam görüyordunuz. Sola çevirdiği zaman ise o adam birdenbire gidiyor, yerine beyaz sakallı o ihtiyar yüzü gülümsemeye başlıyordu. Darül Muallimat'tan bu sene mi çıktınız hanım kızım? Hayır efendim, ben Darül Muallimat'tan çıkmadım. Dame de Sion mektebinden diplomalıyım. Nasıl mektep bu? Müdüre uzun uzun izahat verdim. Sonra diplomamı uzattım. Galiba Fransızca bilmiyordu. Fakat belli etmemek için kağıdın ötesine berisine bakıyor, elinde evirip çeviriyordu. Güzel, âlâ. Naime Hoca Hanım teklifsiz bir tavırla, kuzum beyefendi, siz iyilik etmeyi seversiniz. Şu çocuğu boş göndermeyin dedi. Müdür kaşlarını çatarak sakalını çekiştirerek düşünüyordu. Pek güzel, pekala ama bizimkiler galiba bu mektebin diplomasını tanımıyorlar. Aklına bir şey gelmiş gibi elini masaya vurarak, "Kızım, sen İstanbul rüştiyelerinden birinde Fransızca muallimliği istersin. Bak sana yolunu öğreteyim. Doğru İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne gidersin." Ben müdürün sözünü kestim. "İstanbul'da kalmama imkan yok efendim," dedim. "Mutlaka vilayetlerden birine gitmek mecburiyetindeyim." O şaşırmıştı. "Amma yaptın ha," dedi. "Gönlünün rızasıyla Anadolu'ya gitmek isteyen muallimeye ilk defa tesadüf ediyorum. Ayol, biz muallimlerimizi İstanbul'dan çıkarıncaya kadar akla karıyı seçeriz. Sen ne dersin Naime Hoca Hanım?" Müdür hemen şüphelenmişti. Kurnazca bir istiknak ediyor, ailem hakkında sualler soruyordu. Adamcağızı kandırıncaya kadar başıma hal geldi. Müdür oturduğu yerden, "Şahap Efendi," diye seslendi. Cemekanlık kalem odası arasındaki kapıdan ufak tefek cılız bir genç göründü. "Bak Şahap Efendi, hanım kızı odaya al. Anadolu'da muallimlik istiyor. Bir istida müsveddesi yaz, bana getir." Artık işime olmuş gözüyle bakıyor, müdürün boynuna atılmak, sakalının beyaz tarafından öpmek istiyordum. Şahap Efendi beni kalem odasında karışık bir masanın önüne oturttu. Müdürün istediği müsveddeyi yazmak için bana sualler sormaya, söylediklerimi bir kağıt parçasına not etmeye başladı. Bu fakir kıyafetli, hasta çehreli memurda korkak, mahcup bir hal vardı. Sual sormak için bana baktıkça adeta kirpikleri titriyordu. Pencerenin yanında duran orta yaşlı iki katip ağız ağıza bir şeyler konuşuyorlar, ara sıra yan gözle bize bakıyorlardı. Bir tanesi, "Şahap, evladım, sen bugün fazla yoruldun. Şu istidayı bırak da biz yazalım," dedi. "Kuryası dilim durmaz ki. Hele biraz sevindiğim vakit, hiç münasebeti olmadığı halde. Bu dairede arkadaşlar birbirlerini ne iyi koruyorlar," dedim. Şahap Efendi kıpkırmızı kestirerek başını eğdi. Acaba bir pot mu kırmıştım? Herhalde öyle olacak. Çünkü ötekiler de gülüşüyorlardı. Ne dediklerini pek duyamadım. Yalnız birinin, "Muallime hanım hayli pişkin ve mukaşşer," sözü kulağıma çalındı. Bu sözlerin manası neydi? Bu efendiler ne demek istemişlerdi? İstida müsveddesi birkaç kere müdürün yanına gittiği geldi. Kırmızı mürekkeple birçok alınıp pullandıktan sonra temize çekildi. Müdür, "Haydi bakalım kızım, Allah tesirini halk etsin. Ben elimden geldiği kadar yardım ederim," dedi. Yanında başka kimseler olduğu için daha fazla bir şey söylemeye cesaret edemedim. Fakat bu kağıdı kime götüreceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Belki Naime Hoca Hanım'ı tekrar görürüm ümidiyle etrafıma bakınırken gözüme Şahap Efendi ilişti. Küçük katip merdiven başında birini bekliyordu. Benimle göz göze gelince mahcubane başını indirdi. Bir şey söylemek istediği fakat cesaret edemediği anlaşılıyordu. Yanından geçerken durdum. "Size bugün çok zahmet verdim," dedim. "Lütfen bunu nereye götüreceğimi de söyler misiniz efendim?" "Muamele takip etmek güç bir şeydir hemşire hanım," dedi. "İzin verirseniz istidanızla bendeniz meşgul olayım. Siz rahatsız olmayın. Yalnız arada sırada kaleme uğrayıverirsiniz." "Ne vakit geleyim?" dedim. 2-3 gün sonra. İşin 2-3 gün uzaması canımı sıkmıştı. Fakat gel git tam bir ay sürüklendi. Zavallı Şahap Efendi'nin gayreti olmasaydı belki daha da uzayacaktı. Şöyle böyle derler ama erkeklerin içinde de ne insaniyetleri var. Bu çocuktan gördüğüm iyiliği hiç unutmayacağım. Beni kapıdan görünce koşuyor, merdiven başlarında bekliyordu. O, elinde kağıtlarımla odadan odaya dolaşırken utancımdan yerlere giriyor, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyordum. Bir gün küçük katip boğazına bir bez bağlamıştı. Boğula boğula öksürüyor, konuşurken sesi kısılıyordu. "Hasta mısınız? Niçin bu halde daireye geliyorsunuz?" dedim. "Bugün cevap almaya geleceğinizi biliyordum," dedi. İstemeden güldüm. Bu bir sebep olabilir miydi? "Tabii başka işler de var. Malum ya, mektepler yeni açıldı. Bana verilecek iyi bir cevabınız var mı?" "Bilmem. Evrakınız müdürü umumiyede. Teşrif ettiğiniz vakit kendisiyle görüşmenizi söyledi." Müdür-i umimi çatık çehresine bir kat daha dehşet veren bir siyah gözlük takmış, önünde duran bir yığın kağıdı birer birer imzalayıp yere fırlatıyor, ak bıyıklı bir katip namaz kılar gibi eğilip doğrularak onları topluyordu. "Efendim, beni emretmişsiniz," dedim. Yüzüme bakmadan sert bir sesle, "Sabret Hanım, görmüyor musun?" dedi. Ak bıyıklı katip kaşları ve gözleriyle işaret ederek beklememi anlattı. Ayıp bir şey yaptığımı anlayarak birkaç adım geriye çekildim, paravanın yanında beklemeye başladım. Müdür kağıtları bitirdikten sonra gözlüğünü çıkardı, mendiliyle camlarını silerek, "İstidanız reddedildi. Zevcenizin hizmeti 30 seneyi bulmuyormuş," dedi. "Benim mi efendim?" dedim. "Bir yanlışlık olmasın." "Sen Hayriye Hanım değil misin?" "Hayır, ben Feride'yim efendim." "Hangi Feride?" "Ha, aklıma geldi. Maalesef sizinki de öyle. Mektebiniz nezarete celilece musattak değilmiş. Bu diploma ile memuriyet verilmez." "Peki ben ne olacağım?" Bu manasız söz istemeden dudaklarımdan dökülüvermişti. Müdür tekrar gözlüğünü taktı, benimle alay eder gibi bir tavırla, "Artık orasını da müsaadenizle kendiniz düşününüz," dedi. "Bu kadar meşguliyet arasında bir de sizin ne olacağınızı düşünmeye kalkarsak vay halimize." Ömrümde acısını unutamayacağım dakikalardan biri de bu olacaktır. Evet, ben ne olacaktım? İyi kötü senelerce çalıştım. Bu yaşımda en uzak gurbetleri göze alıyordum. Böyle olduğu halde yine beni kovuyorlardı. Ben ne olacaktım? Yeniden teyzemin evine dönmek ölümden daha fena bir şeydi. Son bir ümitle öteki müdüre başvurdum. Ağlamamak için dişlerimi sıkarak, "Beyefendi, benim diplomam işe yaramazmış. Ne yapayım ben şimdi?" dedim. Bu sözleri söylerken fazla mı şaşkınlık gösterdim nedir? Adamcağız adeta müteessir oldu. "Ne yapayım kızım? Ben de söyledim ama Varak-ı Mihri Vifa'yı okuyup dinleyen var mı?" Bu şefkat beni adeta şımartmıştı. "Beyefendi, ben mutlaka bir iş bulmaya mecburum. Kimsenin beğenmediği en uzak bir köyde olsa ben güler yüzle kabul edeceğim." Müdür birdenbire bir şey düşünmüş gibi, "Dur kızım, bir tecrübe daha." Köşede, pencerenin yanında uzun boylu, irice yapılı bir bey gazete okuyordu. Yüzü sokak tarafına dönük olduğu için yalnız ağarmaya başlamış saçlarıyla sakalının bir kısmını görebiliyordum. Müdür bağıra bağıra, "Beyefendi, müsaade buyururlar mı biraz?" dedi. O bir şey söylemeden döndü, ağır ağır yanımıza geldi. Müdür eliyle beni gösterdi. "Beyefendi, siz sevabı seversiniz. Bu çocuk bir Fransız mektebinden çıkmış. Halinden, sözlerinden kibar bir ailenin çocuğu olduğu anlaşılıyor. Fakat malum ya, düşmez kalkmaz bir Allah. Çalışmak mecburiyetine kalmış. En uzak bir köşeye bile giderim diyor. Fakat bizimkini bilirsiniz ya, gülü tarife ne hacet, olmaz diye kesip attı. Siz Nazır Beyefendi'ye bir iki kelimeyi teyibe lütfederseniz bu iş olur. Lütfen kuzum beyefendi." Müdür bu sözleri söylerken onun vakitsiz bir mihnetle çökmeye başlamış omuzlarını okşuyordu. Giyinişinden, halinden, tanıdığım insanların hepsinden başka türlü bir insan olduğunu anlamıştım. Müdürü dinlerken hafifçe eğiliyor, iyi işitmek için elini kulağının arkasına koyuyordu. Biraz kanlı fakat halim munis gözlerini bana çevirdi. Kısık bir sesle Fransızca konuşmaya başladı. Nereden çıktığıma, nasıl çalıştığıma, ne yapmak istediğime dair sualler soruyordu. Verdiğim cevaplardan memnun kaldığı belliydi. Biz konuşurken şube müdürü keyifli keyifli gülüyor, "Bülbül gibi söylüyor Fransızcayı maşallah. Bir Türk kızı için şayan-ı takdir doğrusu," diyordu. Gülmisar kalfa daima "Ayın 15'i karanlıksa 15'i aydınlıktır," derdi. Sonradan büyük bir şair olduğunu öğrendiğim o insan bana bakarken benim için bu aydınlığın başlamak üzere olduğunu hissediyordum. Bir aydan beri yavaş yavaş kaybettiğim güzel neşemi tekrar buldum. O insan bana yine şimdiye kadar kimseden işitmediğim güzel sözler söyledikten sonra beni yanına aldı, Nazır'ın odasına götürdü. O geçerken hademeler ayağa kalkıyor, kapılar adeta kendiliğinden açılıyordu. Yarım saat sonra B vilayetinin Merkez Rüştiyesi'nde açık bulunan bir coğrafya ve resim muallimliğine tayin edilmiş bulunuyordum. Çalı kuşu o akşam Eyüp'e dönerken sevincinden adeta uçuyordu. Bundan sonra o da artık kendi ekmeğini kendi kazanan bir insandı. Kimse artık ona adına merhamet ve himaye denen büyük hakareti yapmaya cesaret edemeyecekti. 3 gün sonra her muamelem bitmiş, harcağımı almış bulunuyordum. Bir sabah gülümser kalfa beni vapura getirdi. Şahap Efendi erkenden rıhtıma gelmiş bizi bekliyordu. Bu çocuğun insanlığını dünyada unutmayacağım. Her işimle uğraşmış, gittiğim yerde ineceğim otelin adresine kadar hiçbir şeyi ihmal etmemişti. Şimdi de erkenden hala sarılı hasta boğazıyla rıhtımın rüzgarı ve rutubeti içinde beni uğurlamaya geliyordu. Bavulumu yol hediyesi olarak getirdiği küçük bir kutuyla beraber kamerama kendi eliyle yerleştirdi. Tekrar tekrar imp çıkarak kamaratlara tembihler veriyor, yorulup üzülüyordu. Vapur kalkıncaya kadar güvertenin bir köşesinde oturduk. İnsan ayrılık saatinde durmadan konuşmalı, nesi varsa söyleyip bitirmeli, değil mi? Halbuki bu bir saat içinde gülümser kalfayla belki 10 çift söz konuşmadık. O sönük mavi gözüyle denizi seyrediyor, ellerimle oynuyordu. Yalnız vapur kalkacağı zaman dayanamadı. Anneni buradan vapura bindirdim Feride. Hem o senin gibi yalnız değildi. İnşallah yine seni böyle kucağıma alırım dedi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Şahap Efendi'nin yanımızda olmasına rağmen ben de galiba kendimi tutamayacaktım. Fakat o esnada bir kargaşalık oldu. Haydi hanım, merdiven kalkıyor diye kalfıcığımı omuzlarımdan yakaladılar. Tartaklıya tartaklıya merdivenden indirmeye başladılar. Küçük katip hala yanımda duruyor. Teşekkür için elimi uzattığım vakit benzini sapsarı, gözlerini dolmuş gördüm. İlk defa dikkatle yüzüme bakmaya, adımı söylemeye cesaret etti. Feride Hanım, büsbütün gidiyorsunuz demek dedi. Bu ayrılık dakikasının bir bulut gibi üstüme çöken ağırlığına rağmen gülümsemekten kendim alamadım. Artık şüphe kaldı mı dedim. O bir şey söylemedi, elini elimden çekerek koşa koşa merdivenlerden indi. Deniz yolculuğunu çok severim. 6-7 yaşında bir küçük kızken babamın neferiyle beraber yaptığım seyahatin zevki hala içimdedir. Vapur, vapurdaki insanlar, hatta Hüseyin unutulmuş büyük bir denizi uçarak geçen bir kuşun hayalinde ne kadar kalması mümkünse bende de aşağı yukarı ona benzer bir şey kalmıştır. Her tarafı akıcı parıltılarla dolu bir mavi boşluk içinde uçmak sarhoşluğu. Denizin bendeki bu çılgın tesirine rağmen güvertede kalmaya tahammül edemedim. Vapur saray burnunu dönerken kamerama indim. Şahap Efendi'nin getirdiği kutu bavulumun üzerinde duruyordu. Ne olduğunu merak ederek açtım. Bir kutu fondan. Benim dünyada en delicesine sevdiğim şey. Küçük kadibin hediyelerinden birini dudaklarıma götürdüm. Fakat birdenbire gözlerimden yaşlar boşandı. Niçin böyle ağlıyorum bilmiyorum. Kendi kendime söz anlatmak istedikçe gözyaşlarım artıyor, göğsümü tıkıyordu. Sebepsiz ızdırabım bu biçare şekerden geliyormuş gibi gayri ihtiyari kutuyu yakaladım, kameramın mini mini penceresinden denize fırlattım.